Ayrım 16. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 201. Doktor Necip Hablemitoğlu. 28 Kasım 1954 18 Aralık 2002. 1954 yılında Ankara'da doğan Necip Hablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1977-78 yıllarında Dilde, Fikirde, İşte Birlik adlı aylık bir dergi çıkardı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde master ve doktora yaptı. Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihiyle ilgili olarak çalışmalar yapan Hablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitliklerimiz konusunda olan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayımlandı. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bir projesinde UNDP görev alarak Moldova'da Gagavuz Türklerinin Latin alfabesine geçişiyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyerek bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerin anılarını derledi ve bir kısmını Kemal'in Öğretmenleri başlığı ile yayımladı. İlk kitabı İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türklerinin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayınlanan Yüz Binlerin Sürgününden sonra Çarlık Rusyası'nda Türk Kongrelerini 1905-1917, Şefika Gasparalı ve Rusya'da Türk Kadın Hareketi 1893-1920, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası ve Kırım'da Türk Soykırımı adlı çalışmalarını yayınladı. Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye'de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi. Çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı. Siyasal İslam ve İslamcı terör örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmalarına ilişkin araştırmalarıyla tanınan Hablemitoğlu, Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları da bulunuyordu. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi dersini veriyordu. Kendisi gibi öğretim üyesi olan Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanije ve Uyvar adında iki kız çocuk babasıydı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 günü akşam evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Üniversiteden çıktıktan sonra evinin yakınındaki alışveriş merkezine uğrayıp saat 20.30 sıralarında Çankaya Portakal Çiçeği Sokak 40 numaradaki evinin önüne gelen Hablemitoğlu, park yerinde kendisine ait 06TF647 plakalı araçtan indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. 9 milimetrelik silahla başına iki el ateş edilen Hablemitoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan ya da saldırganlar karanlıktan yararlanarak kaçarken silah sesini duyan Hablemitoğlu'nun komşuları 155 polis imdat servisine olayı bildirdiler. Olay yerine ilk olarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Kavaklıdere Karakolu'nun amiri Abdurrahman Harpçı, daha sonra da Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Septin ve Asayiş Şube Müdürü İsmail Sökelen geldi. Uzmanların suikast bölgesinde yaptığı araştırmalar sonucu 9 milimetre çapında 2 adet boş kovan bulundu. Daha sonra Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal da olay bölgesine geldi. Bu arada çevrede bulunan görgü tanıkları olay sırasında Hablemitoğlu'nun evinin bulunduğu Portakal Çiçeği Sokak'tan geçen bir aracı şüpheli olarak bildirdiler. Aracın plakası Emniyet Haber Merkezi tarafından hemen tüm ekiplere anons edildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılarından Sedat Sayın, tutanaklarının tamamlanmasının ardından Hablemitoğlu'nun cenazesini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Daha sonra olay yerine Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan ile DGM Savcılarından Cengiz Köksal geldi. Köksal soruşturmayı Sedat Sayın'dan devraldı. Yüksel, kendini feda etti. Bu arada olayı duyan Ankara Cumhuriyet Savcılarından Nuh Mete Yüksel de Hablemitoğlu'nun evinin önüne geldi. Çok üzgün olduğu gözlenen Yüksel, gözyaşlarını tutamazken gazetecilere "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çok büyük bir vatanseverdi. Bu da öldürüldü. Kendini feda etti," dedi. AKP'nin MYK toplantısında bulunan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Hablemitoğlu'nun öldürüldüğünü öğrenince toplantıdan ayrılarak bakanlığa geçti. Daha sonra olay yerine giden Aksu, emniyet görevlilerinden bilgi aldı. Aksu daha sonra Hablemitoğlu'nun eşine taziye ziyaretinde bulundu. Aksu, çıkışta yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirterek, "Arkadaşlarımız olayın aydınlanması için bütün güçleriyle değerli savcımızın nezaretinde çalışmaktalar. Her türlü ihtimalin üzerinde duruyorlar. Umuyorum en kısa sürede adalete teslim edilecekler. Bir takım şüpheli kişileri görenler var ama bir kişi mi, iki kişi mi olduğu konusunda bir şey yok," dedi. Aksu, Hablemitoğlu'nun bir koruma istemi olup olmadığına ilişkin sorular üzerine "bizden olmamıştı" diye konuştu. Yine maç saati. Necip Hablemitoğlu suikastı saat 20.32'de Galatasaray Ankara Gücü maçı sırasında işlendi. Ahmet Taner Kışlalı'yı öldürdüğü gerekçesiyle mahkum olan Kudüs Savaşçıları Örgütü üyesi Ferhan Özmen ve arkadaşları da Kışlalı'nın otomobiline bomba koydukları saatte Galatasaray-Liverpool maçı oynandığını söylemişti. Sürpriz tanık. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hanım, komşuların dairesinde müşahede altında tutulurken, ziyaretçileri başta baba Adem Hablemitoğlu olmak üzere diğer yakınları kabul etti. Olayın şokundan kurtulamayan aile, cinayetin çözülmesi ve katillerin yakalanması konusundaki kuşkularını açıkça dile getirdi. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, cinayet günü sabah saatlerinde Fiat Brava marka bir aracın içinde ilahi müzik dinleyen bazı kişiler gördüğünü söyledi. Aynı gün öğle saatlerinde aynı apartmanda oturan komşu bir kadın, arabasıyla dönüş için manevra yaparken yolun karşısında bekleyen ve içinde iki kişinin bulunduğu bir araca çarptı. Bu hafif çarpma sonrasında arabadan inen, eli telsizli bir kişi kadınla tartıştı. Kadın da itiraz edince hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine kadın arabasına binerek uzaklaştı. Akşam saatlerinde cinayetin duyulmasının ardından bu komşu kadın, Şengül Hablemitoğlu'na giderek öğle saatlerinde yaşadığı bu olayı anlattı. Komşu kadın, öğleyin kendisine hakaret eden eli telsizli kişiyi akşam cinayet sonrasında da evin önünde gördüğünü, bu kez bir bere takmış olduğunu söyledi. Şengül Hablemitoğlu'nun sabah radyo dinlerken gördüğü kişinin eşkaliyle komşu kadının tarif ettiği kişi birbirine benziyordu. Büyük tepki. Doktor Hablemitoğlu'na yönelik saldırı tüm yurtta büyük tepki yarattı. Olay, sevenleri, meslektaşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, yargı ve emniyet yetkililerince kınandı. Evinin önüne gelerek öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Ülkemizin etrafında büyük tuzaklar var. Bu tuzaklardan geçebilmek için olağanüstü bir duyarlılığa ve dikkate ihtiyaç var. Bunun arkasında kimlerin olduğu güvenilir biçimde ortaya konmalıdır. Türkiye bir korku, telaş ve karanlıkta birbirini suçlayan insanların ülkesi haline dönüştürülmemelidir," diye konuştu. Hablemitoğlu'nun öğrencileri ise tepkilerini yaptıkları gösterilerle dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Sezer, TÜBİTAK'ta katıldığı törenin ardından gazetecilerin Hablemitoğlu suikastini anımsatmaları üzerine, "Hablemitoğlu'nun düşüncesi, kimliği belli. Tabii ben de ona karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Umuyorum ki saldırganlar kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecektir. Bunun kötü günlerin başlangıcı olmamasını diliyorum. Bu bir terör eylemi, belli. Bu siyasi suç diye düşünüyorum," dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nusret Aras'a birer başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakan Gül de Şengül Hablemitoğlu'nu arayarak başsağlığı diledi. Gül, cinayetin aydınlatılması için tüm otoritenin kullanılacağını ve konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek ise, "Terörün acısını çekmiş bir millet olarak terör kim adına, ne adına yapılırsa yapılsın bunu asla tasvip etmemiz, amalı, fakatlı cümleler kullanarak bu olayları karşılamamız mümkün değildir," diye konuştu. CHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar ise, Hablemitoğlu'nun Fethullah Gülen tarikatı ve laiklik karşıtı oluşumların ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olduğunu, öldürülmesinde basit, gerici bir saldırı olarak değil, derin ilişkilerin oluşturduğu bir eylem olarak baktıklarını kaydetti. Cinayet, CHP ve AKP milletvekillerinin konuşmaları üzerine, Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Hablemitoğlu'nu hedef alan kurşunların 3 Kasım'dan sonra sağlanan istikrara sıkıldığını belirterek, "Yolumuzda tuzaklar var," dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, bu cinayetin de faali meçhullere girmemesi için yetkilileri göreve çağırdı. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahir Hatiboğlu, öğretim üyelerinin bu saldırıyı kendilerine yönetilmiş saydıklarını vurgulayarak sık sık tehdit ediliyordu. Biz de ona dikkatli olmasını söylerdik diye konuştu. Yılgınlığa kapılmamak lazım. Hablemitoğlu'nun ailesini ziyaret eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, siyasi cinayetlerin yeniden başlamasından endişe duyduğunu belirterek, buna karşı milletçe gerekli önlemleri almamız lazım. Evvela yılgınlığa kapılmamamız lazım. Türkiye fedakar bir evladını kaybetti. Ancak hedeflenen Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, cumhuriyet sonsuza kadar yaşatılacaktır, dedi. Bir gazetecinin saldırının failleri yakalanabilecek mi sorusu üzerine, ümit ederim karşılığını veren Kanadoğlu, dışarıdan yönlendirme olabilir diyorlar sözleri üzerine de olabilir, dedi. ADD Genel Başkanı Halil İbrahim Şahin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu. Saldırı devletimize, Atatürkçü düşün sistemine, laik ve demokratik cumhuriyetimize yapılan bir saldırıdır. İç ve dış hıyanet odaklarının tetikçileri tarafından kurşunlanarak öldürülmüştür. Bu durum, Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı atılan tohumların boy veren kara ürünleridir. Devlet kesin olarak Atatürkçü çizgide refleksini göstermelidir. Bu refleks, gerek cenaze töreninde, gerekse suçluların yakalanmasında ulusa güven vermelidir. Bu hunhar cinayetler son bulmalıdır. DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Hablemitoğlu'na yönelik saldırıyı, terörün mazereti olmaz. Türkiye'nin gündemi diyalogdur, samimiyettir, bütünleşme ve çözümdür. Burada herkese görevler düşmektedir, dedi. Benzer senaryo. Uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili olarak aynı filmin değişik senaryosunu izliyor gibiyim, dedi. Hablemitoğlu'nun evine gelerek ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan Nilüfer Kışlalı, Hablemitoğlu ile ailece tanışmadıklarını, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile aynı kaderi paylaşınca bir yardımı olabilirse diye gelmek istediğini söyledi. Hablemitoğlu'nun ailesini kendisine çok yakın hissettiğini söyleyen Kışlalı, "Anlayabiliyorum çünkü. Bir tabir vardır, damdan düşenin halini damdan düşen anlarmış," diye konuştu. Bir soru üzerine faillerin yakalanacağına inandığını söyleyen Kışlalı, "Burası hukuk devleti, inanmak zorundayız, başka çıkış yok. İnşallah yakalanır, inşallah bu da son olur ve böyle durumlar için böyle ziyaretler yapmam," dedi. Gülen davasında müdahildi. Hablemitoğlu'nun adı ilk olarak eski DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in Nur Cemaati lideri Gülen hakkında açtığı davayla gündeme geldi. Yüksel, davayı açtıktan sonra Hablemitoğlu'nun bu konuda kaleme aldığı etki ajanları, nüfuz casusları ve Fethullahçılar adlı makaleyi fark etti. Yeni Hayat adlı derginin Ağustos 2000 tarihli sayısında yer alan makaleden sonra Hablemitoğlu ile temasa geçen Yüksel, bu teması bilim adamının öldürüldüğü güne kadar sürdürdü. Bu arada Hablemitoğlu, emniyetteki Fethullah Gülen yanlısı yapılanmaya ilişkin bir kitap hazırlamış, ancak hiçbir yayınevi bu kitabı basmaya yanaşmamıştı. Yüksel, Hablemitoğlu'nun araştırmasını ve verdiği bilgileri dayanarak alan Gülen hakkında ek iddianame de düzenledi. Nuh Mete Yüksel, bir kadınla ilişkisini ortaya koyduğu iddia edilen kasetin kamuoyuna deşifre edilmesinin ardından HSYK kararıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanarak davadan el çektirildi. Alman vakıflarını casuslukla suçladı. Doktor Necip Hablemitoğlu, Alman vakıflarının Türkiye'de yasal olmayan çalışmalar yaptığını, etnik ve mezhepsel ayrılıkları körüklediğini de öne sürüyordu. Söz konusu vakıfların gelir kaynaklarının %90'ından fazlasının Alman devleti tarafından karşılandığını savunan Hablemitoğlu, Ağustos 2001'de yayınladığı Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası adlı kitabında iddialarını kısaca şöyle ifade etmişti. Yerel basında, yerel yönetimlerde, üniversitelerde, sendikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, kısacası stratejik öneme sahip birimlerde etki ajanı ve Alman sempatizanı yetiştiren, şeriatçı yapılanmalardan çevreci örgütlere, bölücü yapılanmalardan terör örgütlerine, legal derneklerden siyasi partilere uzanan çizgide, Türkiye'ye, Atatürk ilke ve devrimleriyle Cumhuriyet'in tüm değerlerine karşı olan, ulus devletlerin parçalanmasını isteyen tüm rejim karşıtlarına lojistik destek veren, bu ülkeyi alttan alta oyan bir avuç Alman istihbaratçısı, Türkiye'de vakıf temsilcisi statüsünde görev yapmakta ve Türkiye'de sivil toplum örgütlerini çok iyi kullanmaktadır. Hablemitoğlu, Bergama'da da altın madeni karşıtlarının Alman vakıfları tarafından finanse edildiklerini de ileri sürmüştü. Türkiye'nin her yıl Almanya'dan 2 milyar dolarlık altın ithal ettiğini söyleyen Hablemitoğlu, eğer Türkiye kendi altınını üretirse bu ithalatı yapmayacağı için Türkiye'de de altın çıkarılmasını istemiyor. Bu yüzden maden karşıtlarını örgütleyip finanse ediyor görüşlerine yer veriyordu. Hablemitoğlu televizyonda ise ilk kez Ceviz Kabuğu programında ATV 6 Ekim 2001 ayrıntılı açıklamalar yaptı. Suçladığı kişilerle canlı yayında tartıştı. Ceviz Kabuğu'nda bu konunun tartışılması isteği Hablemitoğlu'ndan değil, suçlanan Konrad Adenauer Vakfı Türkiye temsilcisi Dr. Wolf Schönbaum'dan gelmişti. Hulki Cevizoğlu, Altın ve Suikast, Bergama ve Alman Vakıfları Olayı Ceviz Kabuğu Yayınları Ankara 2003. Tek somut kanıt boş kovanlar. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun aynı silahtan çıkan sol gözüne ve kaşına isabet eden 9 milimetre çapındaki iki farklı tipte mermiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Suikastin çok iyi planlandığı, ateş edilen ilk merminin vücuda girdikten sonra parçalanarak tahribatı arttırdığı öğrenildi. Emniyet birimleri saldırganın çok yakından ateş ettiğine dikkat çektiler. İlk kurşun Hablemitoğlu'nun kafasının arka kısmında büyük yara açarken, ikinci kurşun da ensesine dik olarak ateşlendi. Kurşun Hablemitoğlu'nun göğsüne kadar ilerledi. Soruşturma siyasi yönü nedeniyle terörle mücadele şubesine kaydırıldı. DGM savcısı Cengiz Köksal'ın koordinesinde burada özel bir birim oluşturuldu. Birim MIT'le koordineli olarak çalıştı. Emniyet birimleri Hablemitoğlu'nun oturduğu Saadet Apartmanı'nın sokağın en sonunda yer alması ve apartmanın bir yanında geniş bir alan bulunması nedeniyle özellikle seçildiğine, suikastin işlendiği akşam saatlerinde sokağın ıssız olduğuna dikkat çektiler. Terör uzmanları katillerin en fazla 2-3 kişi ve profesyonel olduklarını belirttiler. Hablemitoğlu'nun aracında yapılan aramada parmak izine rastlanmadı. Polis, Hablemitoğlu'nun elektronik postalarını inceledi ancak bu incelemede de bir bulguya ulaşılamadı. Emniyet Genel Müdürü Önal, Hablemitoğlu'nun neden korumasının olmadığına ilişkin sorular üzerine, "Tabii onunla arasındaki illiyet, nedensellik bağını iyi kurmak lazım. O da araştırılıyor. Tehdit unsuru var mı, yok mu?" dedi. Hablemitoğlu'nun 9 milimetrelik Parabellum Ruger marka bir silahla vurulduğu iddia edildi. Ancak incelemelerde silahın sabıkasına rastlanamadı. Emniyet, Ankara'da bulunan tüm otellerin karakollarda bulunan kayıtlarını olaydan 10 gün öncesini kapsayacak şekilde incelemeye aldı. Polis, Esenboğa Havaalanı'nın giriş çıkış kayıtlarını inceledi. Polis, özellikle yurt dışından giren yabancı uyruklular üzerinde duruyordu. Emniyette, Hablemitoğlu'nun eşi ve görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelinin robot resmi çizildi. Robot resmin uzun boylu ve yapılı bir kişiye ait olduğu belirtildi. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, çıkacak robot resmin çok sağlıklı olacağını zannetmiyoruz ancak olayı çözmek için sinekten adeta yağ çıkarıyoruz, dedi. Suikast günü öğle saatlerinde Hablemitoğlu'nun evinin yakınlarında görülen Fiat Brava marka gümüş rengi araca yönelik araştırmalar sonuçsuz kaldı. Emniyet birimleri Hablemitoğlu'nun kullandığı cep telefonunun dökümünü incelemeye aldılar. Hablemitoğlu'nun aracında yapılan aramada ise herhangi bir kanıta rastlanmadı. İstihbarat birimleri Hablemitoğlu'na tepki duyan grupların belli olduğunu, katillerin mutlaka yakalanacaklarını belirttiler. Birimler bu konuda yurttaşların verecekleri bilgilerin de önemli olduğunu kaydederek, "Yurttaşların yardımlarını bekliyoruz, her türlü bilgiyi bize ulaştırsınlar," dediler. Hablemitoğlu'nun evine komşu bir apartmanın kapıcısının, "Olay daha duyulmadan karanlıkta yüzünü seçemediğim bir kişi, silah sesini duydun mu?" diye sordu. "Olumsuz yanıt verdim. Bunun üzerine sertçe, hadi o zaman evine gir," dedi. Şeklindeki ifadesi de polis tarafından değerlendirildi. Ancak kapıcının tarif ettiği kişinin sivil polis olabileceği görüşü ağırlık kazandı. Aksoy ile benzerlik. Emniyet birimleri Hablemitoğlu suikastının işleniş biçimiyle Profesör Muammer Aksoy cinayetiyle de benzerlik taşıdığına işaret ettiler. Profesör Aksoy 31 Ocak 1990 günü saat 19.05'te Ankara Bahçeli Evler'deki evinin önünde öldürülmüş, suikastin ardından kanıt olarak sadece 3 adet kovana ulaşılabilmişti. Umut operasyonu kapsamında yakalanan Ferhan Özmen, Aksoy'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Suikastin işleniş biçiminin Muammer Aksoy ve Suudi Arabistan Büyükelçiliğinde görevli Abdülgani Bedevi cinayetleriyle benzeşmesinden dolayı bu cinayetlerin soruşturulmasında görev alan terör uzmanları da ekibe dahil edildi. 0'a 0, elde var 0. Basın, Necip Hablemitoğlu'nun gerçek bir Atatürk milliyetçisi, gerçek bir yurtsever olduğuna dikkat çekti. Bazı köşe yazarlarının görüşü şöyleydi. Hikmet Çetinkaya Cumhuriyet. Türkiye'nin iç barışını bozmayı ilke edinen dış güçler yeniden düğmeye bastı ve bu kez yine bir bilim insanını hedef aldı. Hablemitoğlu bir yurtseverdi. Cumhuriyet devrimlerini ve ilkelerini savunan bir insandı. Ataktı, heyecanlıydı, korkusuzdu. Peki Necip Hablemitoğlu neden hedef seçilmişti? İşte asıl yanıtlanması gereken soru buydu. Hikmet Bila Cumhuriyet. Suikastçılar karanlığın işaretidir. Sinsice, gizlice yapılır. Suikastçı işini karanlıkta yapar, kaçar. Arkasındakiler karanlıktır, saklanırlar. Bir kurşunla karanlık hesaplarını gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Necip Hablemitoğlu öldürüldü. Bir aydın insan daha yok edildi. Kuşkular suikastin arkasında daha büyük hesapların bulunabileceğini gösteriyor. Katil ya da katiller yine yakalanamazsa bu kuşkular artacak. Emin Çöleşan, Hürriyet. Fethullah takımının devleti sinsice ele geçirmesinin, Alman vakıflarının Türkiye'de oynadığı oyunların üzerine giden Hablemitoğlu niçin, hangi amaçla ve kimler tarafından öldürüldü? Terör yeniden mi hortlayacak? Onunla aynı doğrultudaki insanlara gözdağı mı verilmek isteniyor? Terör Türkiye'nin baş belasıdır. Bunun acısını milletçe çok uzun yıllar çektik. Bir kez daha hortlamasına izin vermeyelim. Hükümet bu işin üzerine gitmelidir. Katiller mutlaka yakalanmalıdır. Yalçın Bayer, Hürriyet. Seçkin bir yurtseverdi. Prensiplerine bağlı, gerçeklere sadık bir aydındı. Atatürkçülüğü ve Türkiye'nin ulusal birliğini sonsuza kadar savunacağını söylerdi. Melih Aşık, Milliyet. Hablemitoğlu'nun ardından daha önce gördüğümüz filmleri izliyoruz. Her kafadan başka bir ses çıkıyor. Saptırmaca, şaşırtmaca, dezenformasyon, gırla gidiyor. Peki katilleri bulmakla yükümlü olanlar ne yapıyor? Ciddiyetle arıyorlar mı? Şu sırada en çok sesi çıkması gereken onlar da. Necati Doğru, Sabah. Bergama'da köylüler siyanürle altın aranmasına karşı çıkıyordu. Çünkü siyanür çevreyi kirletiyor, doğayı öldürüyordu. Köylüler şalvarları, donları, tombul göbekleri, kadınların yerel giysiler içinde bir sivil toplum hareketi yükseltiyorlar. Doğalarına, topraklarına, çiçeklerine, böceklerine sahip çıkıyorlardı. Seçilmiş bir belediye başkanının liderlik ettiği bu sivil toplum hareketine saygı duyuyordum. Fakat yazımda şu soruyu sormadan da edemiyordum. Bütün dünyada Kanada, ABD, Çin, Rusya, Güney Afrika ileri teknolojiyle ve siyanür kullanarak altın çıkarıyor. Bunlar çevreyi kirletmiyorlar. Topraklarının altında ölü duran zenginliği çıkartıp servete dönüştürüyorlar. Biz Türkler siyanür kullanarak altın çıkartırsak neden çevreyi kirletmiş olalım? Biz Türklerde bu teknolojiyi kullanacak zeka, akıl, beceri yok mu? Bu yazı üzerine aramıştı. Yüz yüze gelmedik. Telefonda konuştuk. Bana, sorduğunuz soruda çok haklısınız diyordu. Kendisinin üniversitede öğretim görevlisi olduğunu söylüyordu. Bergama'daki hareketin arkasında Alman vakıflarının bulunduğunu anlatıyordu. Türkiye'de altının bulunması, çıkartılması Almanların işine gelmiyordu. Ve köylüleri kullanarak üretimi engelliyorlar, bizim altını toprak altında tutsak hale getiriyorlardı. Elinde belgeler olduğunu belirtiyordu. Sonra uzun metinler gönderdi, sonra da kitap yazdı. TV programlarına da çıktı, anlattı. Bu insanı vurdular. Fatih Altaylı, Hürriyet. Katilin kimliğinin önem taşımadığı, tetiği çektirenlerin ise hiçbir zaman yakalanamayacağı cinayetlerden biri daha. Tufan Türenç, Hürriyet. Bu tip siyasi cinayetlerin çözülmesi çok zordur. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen pek çok siyasi cinayet sonuçlandırılamamıştır. Bazı yakalananlar olmuş ama gerçek katiller bulunamamıştır. Bunun bir tek nedeni olduğunu söyler uzmanlar. Bu tip cinayetler profesyonel kişilerce planlanır ve yine profesyonel kişilere ısmarlanır. Sonra da deliller ortadan kaldırılır. Bunun için güvenlik güçleri istedikleri kadar iyi niyetle bu cinayetlerin üzerine gitsin, bir sonuç elde edemez. Soruşturma yürür yürür, sonunda karanlık bir tünele girilerek bütün deliller yitirilir. Bu, Türkiye'de yıllardan beri işlenen hemen hemen bütün siyasi cinayetlerde böyle olmuştur. Necip Hablemitoğlu cinayetinin yazgısının da değişeceğini hiç sanmıyorum. Yetkililer yine aynı demeçleri verecekler, aynı açıklamaları yapacaklar ama sonuç solda sıfır. Elde var, sıfır olacak. Rahat durmayan adam. Alman basını Doktor Necip Hablemitoğlu'nun bir suikaste kurban gitmesine geniş yer verdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesi, Hablemitoğlu'nun Fethullah Gülen ve Türkiye'de faaliyet gösteren Alman vakıfları ile ilgili araştırmaları bulunduğuna yer verdi. Gazete, Bir Ölü İki İz başlığı altında yayınladığı haberinde, Hablemitoğlu'nun yazdığı kitaba dayanarak Türkiye'de faaliyet gösteren Konrad Adenauer Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı, Heinrich Böll Vakfı ve Şark Enstitüsü hakkında casusluk yapmak, Türkiye'yi bölmek istemek suçlamasıyla dava açıldığına da yer verdi. Günlük gazetelerden Die Welt ise rahat durmayan adam başlığı altında yayınladığı haberinde Doktor Hablemitoğlu'nun çok sayıda hayranı olduğu gibi çok düşmanı da vardı. Kendi ifadesine göre son dönemlerde sürekli ölüm tehdidi de alıyordu denildi. 16. ayrımın sonu sayfa 214.